Ayrım 27.
Yıllardan beri işbirliği yapan iki eski dost, başnakkaş Üstad Osman Efendi ile ona siparişlerini verip hazineden malzeme ve para çıkartan hazineder başı Hazım Ağa arasında gizli bir işaretleşme, bir bakışma göremedim hiç. Padişahımızın koğuşlarında, odalarında, bölüklerinde bir suç işlendiği zaman bölük suçluyu bulup teslim edene kadar bütün bölüğün suçlandığını, aralarındaki katili çıkarıp veremeyen bir bölüğün başta ağası, ustası olmak üzere bir katiller bölüğü olarak sicile geçip cezalandırılacağını herkes bilir, dedi Bostancıbaşı. Baş nakkaşımız Üstad Osman bu yüzden gözünü dört açıp keskin gözleriyle bütün sayfaları inceleyip günahsız nakkaşları birbirlerine düşüren şeytanlık, hile, fitne, fesat nedir bulup çıkaracak. Suçluyu Cihanpenah padişahımızın şaşmaz adaletine teslim edecek. Bölüğünü de böylece temize çıkaracaktır. Bunun için istediği her şeyi ona getirttik, getirteceğiz. Adamlarım teker teker usta nakkaşların evlerinde nakşedilen kitap sayfalarını toplayıp getiriyorlar. 41. Üstad Osman, ben. Bostancıbaşı ile hazinedarbaşı bize padişahımızın buyruklarını tekrarlayıp gidince odada ikimiz kaldık. İşkence hilesinden, korku ve gözyaşlarından tabii ki kara yorgun ve mahzundu. Bir çocuk gibi sustu. Onu seveceğimi anlıyordum. İlişmedim. Bostancıbaşı'nın adamlarının, hattatların, usta nakkaşların evlerinden toplayıp getirip bıraktığı sayfalara bakıp nakkaşlarımı teşhis etmek için 3 günüm vardı. Enişte efendinin kitabı için yapılmış ve karının kendini temize çıkarmak için hazineder başı Hazım Ağa'ya getirip teslim ettiği resimleri ilk gördüğümde ne kadar tiksindiğimi biliyorsunuz. Kabul etmek gerekir ki bütün ömrünü bu işe vermiş bir nakkaşta bu derece şiddetli tiksinti ve nefret uyandıran sayfalarda gözümüze alamayacağımız bir şeyler de vardır mutlaka. Çünkü yalnızca kötü olan sanat bizde tiksinti bile uyandırmaz. Rahmetli Budala'nın gece gelen nakkaşlara yaptırdığı 9 sayfaya işte böyle bir merakla yeniden bakmaya başladım. Boş bir kağıdın üzerinde diğer resimler gibi zavallı Zarif Efendi'nin çerçevesinin ve tesibinin içinde bir ağaç gördüm. Hangi hikayenin hangi meclisinden çıktığını hayal etmeye başladım. Benim nakkaşlarım sevgili kelebek, akıllı leylek, kurnaz zeytin bir ağaç çiz dersem onlara önce bu ağacı bir hikayenin parçası olarak düşlerler ki huzursuzluk duymadan onu çizebilsinler. O ağaca dikkatle bakarsam dallarından, yapraklarından nakkaşın hangi hikayeyi düşlediğini çıkarabilirim. Ama bu ağaç zavallı, yalnız bir ağaçtı. Arkasında onu daha da yalnız gösteren ve Şiraz'ın en eski üstadlarının usullerini hatırlatan iyice yükseltilmiş bir ufuk çizgisi vardı. Ufuk çizgisi yükseltildiği için ortaya çıkan boşlukta başka hiçbir şey yoktu ama. Böylece Frenk üstadlarının yaptığı gibi bir ağacı ağaç olduğu için resmetme isteğiyle Acem üstadlarının alemi yukarıdan görme isteği birbirine karışmış, ne Frenk ne Acem olabilen kederli bir resim çıkmıştı ortaya. Dünyanın bittiği yerdeki ağaç böyle bir şey olmalıdır diyecektim kendime. Ama iki farklı usulü birleştirmeye çalışırken benim nakkaşlarım ile rahmetli Budala'nın kıt aklı hünerden yoksun bir şey yapmışlardı. Resmin iki alemden beslenmesi değil, bu hünersizliği öfkelendiriyordu beni. Öteki resimlere rüyalardan çıkma mükemmel ata, boynu bükük kadına bakarken de hissettim bunu. Konu seçimi bu iki aptal ya da şeytan da öfkelendiriyordu beni. Padişahımızın kitabına belli ki benim nakkaşlarım sokuşturmuşlardı bu resimleri. Kitap bitmeden eniştenin canını aldığı için ulu Allah'ın takdirine bir daha hayranlık duydum. Bu kitabı bitirmek hiç gelmiyordu içimden. Bize sanki bizim kardeşimizmiş gibi ta burnumuzun dibinden bakan ama yukarıdan çizilmiş şu köpek resmine sinirlenmemem elde miydi? Çünkü köpeğin duruşundaki alelâdeliğe, başını toprağa yaklaştırırken yan gözle bize tehditkar bir şekilde bakışındaki güzelliğe, dişlerinin beyazlığındaki şiddete, kısaca bu resmi yapan nakkaşların, resmi hangi ustaların kalemlerinin dokunduğunu tahmin etmek üzereydim, hünerine bir yandan hayran olurken, bu hüneri anlaşılmaz bir iradenin saçma sapan mantığına hizmetle kullanmayı affedemiyordum hiç. Frank üstadlarının taklit arzusu, hatta padişahımızın Doç'a hediye olarak yaptırdığı kitabın Venediklilerin anlayacakları usullerle yapılmasını buyurmaları da bu resimlerdeki özentiyi affettirmiyordu. Üstad nakkaşlarımın her birinin bir başka köşesine dokunduklarını hemen fark ettiğim kalabalık bir resmin kırmızısı aşkla korkuttu beni. Resme kimin olduğunu çıkaramadığım bir el, gizli bir mantığın hükmünce tuhaf bir kırmızı sürmüş, resmin gösterdiği bütün alem ağır ağır kırmızıya batmıştı. Bir süre karaya bu kalabalık resimdeki çınar ağacının leylek, gemilerin ve evlerin zeytin, uçurtmanın ve çiçeklerin kelebek, hangi nakkaşların tarafından çizilmiş olduğunu gösterdim. Sizin gibi yıllardır bütün bir nakkaşlar bölüğüne başlık etmiş bir büyük üstad nakkaş elbette ki nakkaşlarının tek tek hünerlerini, her birinin kaleminin mizacını ve fırçasının huyunu tanıyacaktır, dedi kara. Ama eniştem gibi tuhaf bir kitap sever, nakkaşları yeni ve bilinmez usullerle resmetmeye zorladığı zamanlarda nakkaşlarınızı nasıl tanıyor? Kimin hangi nakşı yaptığından nasıl böyle emin olabiliyorsunuz? Bir zamanlar İsfahan'a hakim kalesinde yalnız yaşayan kitap sever, nakış sever bir padişah varmış diye bir hikaye anlatarak cevap verdim. Güçlü, kudretli, zeki ama acımasız bir padişahmış bu. Resimletip hazırlattığı kitaplarından ve kızından başka hiçbir şeyi sevmezmiş. Kızına öylesine ölçüsüzce düşkünmüş ki bu padişah, kızına aşık olduğunu yayan düşmanları haksız sayılmazmış. Komşu şehzadeler, şahlar, elçiler yollayıp kızını istettiler diye onlara savaş açacak kadar mağrur ve kıskançmış çünkü. Tabii ki kızına layık hiçbir koca bulamaz, kızını da üzerine 40 kilit vurduğu 40 odanın arkasında saklarmış. Çünkü İsfahan'da yaygın bir inanç yüzünden o da başka erkekler görürse kızının güzelliğinin solacağına inanırmış. Bir gün kendi ısmarladığı bir hüsrev ile şirin yazılıp Herat usulleriyle nakşedilip bitince bir söylenti yayılmış İsfahan'a. Sayfalar arasındaki kalabalık bir resimde görünen solgun güzel, kıskanç padişahın kızıymış. Söylentileri işitmeden önce de bu esrarlı resimden şüphelenen padişah bu sefer titreyen ellerle kitabın sayfalarını açınca kızının güzelliğinin resmedildiğini hemen gözyaşlarıyla fark etmiş. İddiaya göre padişahın 40 kilit altındaki kızının kendisi değil ama güzelliği tıpkı can sıkıntısından bunalan hayaletler gibi bir gece odalardan çıkıp aynalara yansıyıp kapı altlarından ve kilit içlerinden geçip gece çalışan nakkaşlardan birinin gözüne kadar sanki bir ışık, hiç görünmez bir duman gibi ulaşmış. Genç ve usta nakkaş gözünü hiç alamadığı bu inanılmaz güzelliği o sırada nakşetmekte olduğu resmin bir köşesine dayanamayıp nakşetmiş. Şirin'in bir kır gezintisinde Hüsrev'in resmine bakıp ona aşık olduğu anı gösteriyormuş bu resim. ''Ustam, efendim, bu büyük bir tesadüf.'' dedi kara. ''Çünkü biz de çok severiz o masalın, o meclisini.'' ''Bunlar masal değil, olmuş şeylerdir hep.'' dedim. ''Dinle.'' ''Nakkaşımız padişahın kızını güzel Şirin olarak değil, Şirin'e yardım eden, ut çalıp sofrayı kuran Nedimelerden biri olarak çizmiş.'' Çünkü o sırada o Nedime'yi resmediyormuş. Böylece Şirin'in güzelliği kenardaki Nedime'nin harika güzelliği yanında hafif kalmış ve resmin dengesi bozulmuş. Padişah resimde kızını görünce onu resmeden bu hünerbaz nakkaşı bulmak istemiş. Ama kurnaz nakkaş padişahın öfkesinden korktuğu için Nedime'nin ve padişahın kızının resmini kendi üslubuyla değil yeni bir üslupla yapmış ki kim olduğu anlaşılmasın. O resme başka pek çok nakkaşın kalemi ve hüneri de değmiş çünkü. Peki nasıl bulmuş padişah kızını resmeden nakkaşın kim olduğunu? Kulaklarına bakarak. Kimin kulaklarına bakarak? Kızın mı? Kızının resminin mi? Aslında ikisinin de değil. Önce bir sezgiyle kendi nakkaşlarının yaptığı bütün kitapları, sayfaları, resimleri açıp önüne yaymış ve kulaklara bakmış. Yıllardır bildiği şeyi yeniden görmüş. Hünerleri ne olursa olsun nakkaşlarının her biri kulakları kendine göre çiziyormuş. Çizdikleri yüz bir padişahın yüzü, bir çocuğun yüzü, bir savaşçının hatta haşa Peygamberimiz Hazretlerinin peçe arkasına gizlenmemiş yüzü ya da haşa şeytanın yüzü olsun hiç fark etmiyormuş bu. Her nakkaş, her durumda, her resimde gizli bir imza gibi hep aynı şekilde resmediyormuş kulakları. Niye? Üstad nakkaşlar yüz resmi çizerken bütün dikkatlerini ifadeye, yüzün birisine benzemesine ya da benzememesine, yüzün yüce güzelliğine yaklaşmasına ve eski kalıplara uymasına veriyorlar. Sıra kulaklara gelince ne başka nakkaşlardan çalıyorlar, ne de bir kalıbı taklit ediyor, ne de gerçek bir kulağa bakıyorlar. Kulağı yaparken hiç düşünmüyor, hiç özenmiyor, yaptıkları şeyin üzerinde hiç durmuyorlar çünkü. Böylece kalemlerini ezberden hareket ettiriveriyorlar. Ama büyük üstadlar zaten bütün harikalarını gerçek atlara, ağaçlara, insanlara hiç bakmadan ezberden çizer gibi çizivermezler mi? Dedi Kara. Doğru dedim ben. Ama bu yıllarca düşünerek, üzerinde durularak, kafa yorulup çalışılarak elde edilmiş bir ezberdir. Hayatları boyunca yeterli sayıda at resmi ve at gördükleri için karşılarındaki kanlı canlı en son atın kafalarındaki mükemmel at fikrini zedeleyeceğini çok iyi bilirler. Bütün hayatı boyunca on binlerce kere at resmi çizen Üstad Nakkaş'ın kalemi en sonunda Allah'ın tasarladığı at resmine iyice yaklaşır ve bunu kendi ruhundan ve tecrübesinden bilir. Elin ezberden bir anda çizdiği at, hüner, çile ve bilgiyle çizilmiştir ve Allah'ın atına yakın bir attır. Ama elin hiçbir bilgi biriktirmeden, ne yaptığını bilip düşünmeden ve padişahın kızının kulağına da dikkat etmeden çizdiği kulak bir kusur olur hep. Kusur olduğu için de her nakkaşta farklı olur. Yani bir çeşit imza. Bir gürültü ve hareket oldu. Bostancıbaşı'nın adamları eski nakkaşhane odasına hattatlardan ve nakkaşlarımın evlerinden toplayıp getirdikleri sayfaları bırakıyorlardı. Aslında zaten kulak insanın bir kusurudur dedim karının gülümsemesini isteyerek. Herkeste farklı ve herkese de aynı bir şey. Tam bir çirkinlik. Kulağın imzasından yakayı ele veren nakkaşın başına ne gelmiş? Kör edilmiş demedim kara daha da masum olmasın diye. Padişahın kızıyla evlenmiş dedim. O gün bugündür de nakkaşları teşhis etmek için kullanılan bu usul pek çok nakkaşhane sahibi hanlar, şahlar, padişahlar arasında nedime usulü diye bilinir. Ve bir sır olarak saklanır ki nakkaşları bir resim yapıp bir küçük nakış edip sonra inkar ederlerse suçu kimin işlediğini hemen anlasınlar. İşin püf noktası resmin kalbinde yer almayan, önemsenmeyen ve hızla çizilen ve hep tekrarlanan ayrıntılar bulmaktır. Kulaklar, eller, otlar, yapraklar ya da atların yeleleri ya da ayakları, tırnakları bile olabilir bunlar. Ama dikkat et, bu özelliğin kendi gizli imzası haline geldiğini ressam bilmemelidir. Bıyık olmaz mesela. Çünkü pek çok ressam bıyıkları kendine göre çizdiğinin farkındadır ve bıyık resminin bir çeşit yarı açık imza olduğunu bilir. Ama kaşlar olabilir. Çünkü kimse dikkat etmez onlara. Şimdi gel, rahmetli eniştenin resimlerini, fırçalarını, kalemlerini değdiren genç ustalar hangileriymiş bakalım. Böylece biri gizlice, biri açıkça yapımı sürdürülmekte olan ayrı hikayeli ve konulu, ayrı usullerle nakşedilmiş iki kitabın, rahmetli eniştenin kitabıyla benim denetimimde nakşedilen şehzademizin sünnet düğününü anlatır surnamenin sayfalarını yan yana getirdik ve benim merceğimin gezindiği yerlere karayla dikkatle baktık. 1. Surname sayfasında geçit törenini sırf bu seyir için yapılmış köşkünden seyreden padişahımızın önünden geçmekte olan kürkçüler esnafından kırmızı kaftanlı, mor kuşaklı bir kürkçü ustasının kucağında taşımakta olduğu tilki kürkünün açık ağzına dikkat ettik ilk. Tilkinin tek tek gözüken dişleri ile eniştenin şeytan resmindeki, ta Semerkant'tan geldiğini sandığım yarı şeytan, yarı dev o uğursuz yaratığın dişleri aynı elden, Zeytin'in kaleminden çıkmaydı. 2. Düğün şenliklerinin pek eğlenceli bir gününde padişahımızın at meydanına bakan penceresinin dibinde yırtık pırtık elbiseler içinde bir bölük yoksul Serhat gazisi belirmişti. Aralarından biri, "Padişahım, bizler senin kahraman askerlerin olarak kafir ile din uğruna savaşırken esir düştük ve ancak bir yakınımızı, kardeşimizi rehin bırakıp fidye parası bulmak için serbest kalabildik. Ama İstanbul'a döndüğümüzde her şey o kadar pahalılanmış bulduk ki şimdi bizler kafir elinde rehin kalan yakınlarımızı kurtaracak parayı bir araya getiremiyoruz ve senin yardımına muhtacız. Bize ya altın ver ya da esir ver ki götürüp rehin kardeşlerimize değiştirelim, onları kurtaralım." demişler. İşte bu sıra padişahımızı, zavallı fakir gazilerimizi ve meydandaki acem, Tatar elçileri açık tek gözüyle süzen köşedeki tembel köpeğin ayak tırnakları ile eniştenin kitabında akçenin serüvenlerini gösterir meclisin köşesine dolduran köpeğin ayak tırnakları belli ki aynı kalemden, leylekin elinden çıkmaktaydı. 3. Padişahımızın önünde taklalar atan, tahtalar üzerinde yumurta yürüten hokkabazlar arasında kel kafalı, mor yelekli, çıplak baldırlı biri kenarda kırmızı halıya çöküp tefini çalarken parmaklarını eniştenin kitabındaki kırmızı resimde sini tutan kadın gibi tutuyordu. Tam zeytin. 4. Padişahımızın önünden ite ite geçirdikleri bir tekerlekli arabanın içine yerleştirdikleri ocağın üzerindeki kocaman tencerede etli, soğanlı lahana dolması pişirerek geçen ahçılar bölüğünün, tencerelerle yürüyen usta ahçılarının bastığı pembe toprağın mavi taşları, eniştenin ölüm dediği resimdeki yarı hayaletimsi şeyin üzerine basmadan yürüdüğü lacivert toprağın kızıl taşlarıyla aynı elden çıkmaydı. Kelebek. 5. Alemfenah padişahımıza diller dökerek Acem Şahı'nın dost olduğunu, padişahımıza kardeşlikten başka hiçbir duygu beslemediğini sürekli söyleyen Acem elçisinin tantanalı kasrı, Şah'ın ordularının Osmanlı'ya yeni bir sefer için hazırlıklara giriştiği haberinin Tatar ulaklarla yetiştirilmesi üzerine bir anda yerle bir edilip süpürülmüş, bu öfke ve yıkım sırasında at meydanında çıkan tozu yatıştırmak üzere sakalar koşmuş ve elçinin üzerine saldırmaya hazırlanan bir kalabalığı üzerlerine bezir yağı döküp yatıştırmak için sırtlarında diri tulumlar taşıyan adamlar yetişmişti. Sakaların ve bezir yağı dolu tulumları taşıyan adamların koşarken ayak kaldırışları ile kırmızının resmedildiği sayfada koşan askerlerin ayak kaldırışları aynı elden çıkmaydı. Kelebek. Bu sonuncu keşif elimdeki merceği bir sağa, bir sola, bir o resme, bir bu resme götürerek iz sürmeyi bütünüyle yönlendiren benim değil. İşkence korkusu ve evde bekleyen karısına kavuşabilme umuduyla gözlerini fal taşı gibi açan karınındır. Nedime usulüyle rahmetli eniştesinden kalan 9 resmi ve onlara dokunan nakkaşlarımızın bir dökümünü yapmamız, sonra da bu bilgileri yorumlamamız bütün öğleden sonramızı aldı. Karının rahmetli eniştesi hiçbir sayfayı tek bir nakkaşın fırçasına ve hünerine bırakmamış, üstad nakkaşlarımdan 3'ü de resimlerin çoğuna dokunmuştu. Bu resimlerin evden eve taşındığını, bu gidiş gelişlerin de yoğun olduğunu gösteriyordu. Benim tanıdığım nakkaşlardan başka resimlere katılan bir beşinci elin acemice dokunuşlarını fark edince rezil katilin ne kadar da yeteneksiz olduğunu düşünerek öfkeleniyordum ki kara ihtiyatlı boya sürüşünden eniştesini teşhis etti de yanlış iz sürmekten kurtulduk. Surnamemiz için yaptığı tesiplerin neredeyse tıpatıp aynısını eniştenin kitabı için yapan, evet kalbim tabii kırılıyordu. Duvarlara, yapraklara, bulutlara, fırçasının arada bir dokunduğunu sandığım zavallı Zarif Efendi'yi de bir kenara bırakınca nakkaşlar bölümünden bu resimlere yalnızca en parlak 3 usta nakkaşımın dokunduğu kesinlikle ortaya çıkıyordu. Bunlar çıraklıklarından beri aşkla yetiştirdiğim evlatlarım, 3 sevgili hünerbazımdı benim. Zeytin, kelebek, leylek. Aradığımız şeyi bulmamıza yardım eder diye her birinin hüneri, ustalığı ve huyları hakkında konuşmak, yalnız onlar hakkında değil, benim kendi hayatım hakkında da konuşmamdır. Zeytinin sıfatları. Asıl adı Velican'dır. Benim verdiğimden başka takma adı var mı bilmiyorum. Çünkü bir yere imza attığını görmedim. Çıraklığında salı sabahları beni evden alırdı. Çok gururludur. Bu da imza atacak kadar kendini küçük görebiliyorsa bunun görülmesini ve bilinmesini ister, attığı imzayı saklamaz anlamına gelir. Allah fazla fazla yetenek vermiştir. Tesipten cetvel çekmeye elinden her şey kolayca gelir ve en iyisini yapar. Ağaç, hayvan ve insan yüzü resmetmede nakkaşhanemin en parlak ressamı odur. Velican'ı sanırım 10 yaşındayken İstanbul'a getiren babası, Safifi Şah'ın Tebriz'deki nakkaşhanesinin ünlü surat ressamı Siyavuş'un yetiştirmesidir ve üstadlarının silsilesi ta Moğollara kadar gider. Moğol Çin etkisini taşıyan Semerkant, Buhara ve Herat'ta yerleşmiş 150 yıl öncesinin ihtiyar ustaları gibi genç aşıkları Çinliler gibi ay yüzlü çizer. ne çıraklığında ne ustalığında içine kapalı bu çetin cevizi istediğim gibi açabildim. Ruhunun derinliklerinde sakladığı Moğol, Çin, Herat üstadlarının usul ve örneklerinin dışına çıksın, hatta gerekiyorsa onları unutabilsin isterdim. Bunu ona söylediğimde nakkaşhane ve ülke değiştiren çoğu nakkaş gibi zaten onları unuttuğunu, zaten aslında bakılırsa hiç öğrenmediğini söyleyiverir. Çoğu nakkaş hafızasında sakladığı o harika kalıplar için kıymetlidir. Ama Velican unutsaydı daha da büyük bir nakkaş olurdu. Üstadlarından öğrendiklerini ruhunun derinliklerinde vazgeçemediği birer günah gibi saklamasının kendisinin bile farkında olmadığı iki faydası vardır. 1. Böylesine yetenekli nakkaşın hünerine bir kıvam verecek suçluluk ve yabancılık duygusu verir bu ona. 2. Unuttum dediği şeyi sıkıştığı zaman hatırlar ve eski Herat kalıplarından birini kullanarak yeni bir konunun, yeni bir tarihin, alışılmadık bir meclisin içinden çıkabilir. Çok iyi bir gözü olduğu için eski kalıptan, Şah Tahmasp eski üstadlarından öğrendiklerini yeni resme ahenk ile uyandırmasını bilir. Onun elinde Herat resmiyle İstanbul'un nakşı uyum içinde birbirine geçer. Bütün nakkaşlarıma yaptığım gibi önceden haber vermeden evine bir baskın vermiştim bir kere. Benim ve pek çok üstad nakkaşın tersine oturup çalıştığı köşe, boyaları, fırçaları, deniz kabuğundan mühreleri, rahlesi hepsi birbirine girmiş, karman çorman ve pislik içindeydi. Benim için bir muammadır ama bu durumundan utanmamıştı bile. Ayrıca 3-5 akçe fazla kazanmak için dışarı iş yapmıyordu. Bunları anlatmam üzerine Kara, rahmetli eniştesinin Frank üstadlarının usullerine en çok zeytinin heves duyduğunu ve uyum gösterdiğini söyledi. Bunun rahmetli Budala'ya göre bir övgü olduğunu anlıyordum. Yanlış bir teşhis olduğunu da. Babasının ustası Siyavuş'tan ve onun ustası Muzaffer'den geçen Herat usullerine, Behzat'ın yaşadığı çağa ve eski üstadlara gözüktüğünden çok daha fazla ve gizlice bağlı kaldığını, bilmem bana hep zeytinde başka gizli kapaklı şeyler olduğunu düşündürmüştür. Nakkaşlarımın en sessizi, en içlisi, en suçlusu, en haini, en sinsisi, içimde söyleyiverdim bunları, odur. Bostancıbaşı'nın işkencesi deyince ilk o geliyor aklıma. Hem işkenceye yatmasın istiyorum hem de yatsın. Gözleri cin gibidir. Her şeyi görür, fark eder. Benim kusurlarımı da. Ama her kalıba giren bir yersiz yurtsuzun ihtiyatıyla ağzını açıp nadiren hatalarımızı gösterir. Sinsidir. Evet ama katil değildir bence. Bunu da söylemedim Kara'ya. Çünkü hiçbir şeye inanmaz. Paraya da inanmaz. Ama korkakça biriktirir. Oysa bütün katiller sanıldığının aksine inançsızlardan değil, fazla inananlardan çıkar.